Ayrım 6.
Cuma. Balıkçı birden kuşkulandı. Ne yapacaksın onu? Iğrıp demiri ne işine yarar senin? Düşüncesizce sorulardı bunlar. Resmini çizmeye diyebilirdim ama Bayan Zivida sanattan anlamayan bir çevrede resim yaptığının duyulmasını pek istemiyordu. Ayrıca benim açımdan verilecek doğru yanıt da üzerinde düşüneceğim olurdu. Bunu anlarlar mıydı? Artık siz düşünün. O benim bileceğim iş diyerek yanıtladım. Ahbaplık etmeye başladık. Bir gece önce kahvede tanışmıştık çünkü ama birden konuşmanın rengi değişti. Deniz malzemesi satan bir dükkana gidin diyerek kestirip attı balıkçı. Ben eşyalarımı satmam. Dükkancıyla da aynı şey oldu. Sorumu sorar sormaz adamın yüzü asıldı. Yabancılara böyle şey satmayız dedi. Polisle başımız derde girsin istemiyoruz. Üstelik bir de 12 metrelik ip. Sizden kuşkulandığımız falan yok ama bir mahkumun kurtulması için hapishanenin demir parmaklıklarına ırıp demiri atacak ilk kişi siz olmayacaksınız. Kaçmak sözcüğünü duyduğum zaman kendimi sonu gelmez düşüncelere kaptırmadan edemem. Peşinde olduğum bu gemi demiri bana bir kaçış, hatta bir başkalaşım, yeniden dirilme yolu gösterir gibi sanki. Ölümlü gövdemin bir hapishane, beni bekleyen kaçışın da ruhumun bedenden ayrılması, bu dünyanın ötesinde bir hayata başlaması anlamına geldiği düşüncesini bir titreme geçirerek kafamdan atıyorum. Cumartesi. Aylardır ilk kez geceleyin sokağa çıkıyordum ve bu beni biraz kaygılandırıyor. Özellikle başımın üşütmeye gelmemesi yüzünden. Bu nedenle de dışarıya çıkmadan önce başıma bir kar başlığı geçiriyorum. Onun üzerine yün bir başlık, onun da üzerine fötr bir şapka. Sarınıp sarmalanıp, boynuma bir atkı, belime bir atkı sarıp, bir yün ceket, bir kürk ceket, bir deri palto ve kürklü çizmeler giydikten sonra biraz içim rahat ediyor. Ilık, sakin bir geceydi, doğru. Ama Bay Cowder'a neden daha büyük bir gizlilik içinde ulaştırılan gizemli bir not göndererek benimle gecenin bir yarısında mezarlıkta buluşmak istemişti, bunu hala anlayamıyordum. Buraya döndüyse neden her günkü gibi buluşamıyorduk? Dönmediyse mezarlıkta kiminle buluşmaya gidiyordum? İsveç yıldızında tanıştığım mezar kazıcı bana kapıyı açmak için bekliyordu. Bay Cowder'ı arıyorum dedim. Bay Cowder burada değil ama mezarlık burada olmayanların evi olduğuna göre gir içeri diye karşılık verdi. Mezar taşlarının arasında ilerliyordum ki eşkin hışırtılı bir gölge beni yalayıp geçti. Fren yapıp seleden indi. Bay Cowder diye bağırdım. Onu böyle bir far lambası sönük bisikletle mezarların arasında dolaşırken görmek beni şaşırtmıştı. Şşt diye susturdu beni. Çok önemli düşüncesizlikler yapıyorsun. Ben sana gözlem evini emanet ederken bir kaçma girişimine bulaşacağını düşünmemiştim. Bireysel kaçışlara karşı olduğumuzu söylemeliyim. Beklemesini bilmelisiniz. Gerçekleştirilecek daha genel bir tasarımız var. Uzun dönemli bir tasarı. Geniş bir kol hareketi yaparak, biz dediğini duyunca ölüler adına konuştuğunu sandım. Beni henüz aralarına kabul etmek istemediklerini söyleyenler ölülerdi besbelli. Bay Cowder'a da onların sözcüsü. Yaslanamayacak bir rahatlama duydum. Yokluğumu uzatmak zorunda kalacak olmam da senin hatan diye ekledi. Yarın ya da öbür gün polis komiserinden bir çağrı alacaksın. Iğrıp demiriyle ilgili olarak sorgulanmak üzere. Bu işe beni karıştırmamaya dikkat et. Unutma. Komiserin bütün soruları sana benimle ilgili bir şey itiraf ettirmeye yönelik olacak. Benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Tek bildiğin şey bir yolculuğa çıktığım ve sana ne zaman döneceğimi söylemediğim. Senden yalnızca birkaç gün için göstergeleri okuyup kaydetmeni istediğimi söyleyebilirsin. Bu arada yarından başlayarak gözlem evine gitme görevin sona eriyor. Hayır, bunu yapmayın diye bağırdım. Birden büyük bir umutsuzluğa kapılarak sanki salt o meteoroloji araçlarına bakmak evrenin güçlerine egemen olmam ve evrende bir düzen bulmamı sağlıyormuş, bunu o an anlamışım gibi. Pazar. Sabah erkenden gözlem evine gittim. Sahanlığa tırmandım ve orada durup kayıt araçlarının tiktaklarını dinledim. Göklerin müziği gibi bir şeydi. Sabah göğünde esen yel yumuşak bulutları sürüklüyordu. Bulutlar önce saçak saçak uzuyor, sonra top top oluyorlardı. Saat 9.30'a doğru bir sağanak yağmuru boşandı ve yağmur ölçerle birkaç santimetre su birikti. Bunun ardından gökkuşağı çıktı ama tam değil ve kısa sürdü. Gene gökyüzü karardı. Basınç ölçerin ibresi neredeyse dimdik bir çizgi izleyerek düştü. Gök gürledi. Patır kütür dolu başladı. Bulunduğum o yüksek yerde fırtınaları, duru gökleri, yıldırımları ve sisleri elimde tutuyormuşum duygusuna kapıldım. Bir tanrı gibi değil, hayır, deli olduğumu sanmayın. Kendimi yıldırım tanrısı Zeus falan sanmadım. Önünde daha önceden yazılmış bir nota bulunan ve müzik aletlerinden çıkan sesin evrensel bir amaca, tek koruyucusu ve sahibi bulunduğu amaca uyduğunu bilen bir orkestra şefi gibiydim daha çok. Oluklu saç çatı sağanağın altında davul gibi ötüyordu. Rüzgar fırıldağı fır fır döndü. Evrendeki bu şangırtı, bu sıçramalar benim defterimde arka arkaya dizilen bir takım sayılara çevrilebiliyordu. Bu tufan örgüsünün üzerinde yüksek bir dinginlik hüküm sürmekteydi. O bütünlük ve uyum anında duyduğum bir çıtırtı beni aşağıya bakmaya zorladı. Sahanın merdivenleriyle sundurmanın direkleri arasında büzüşmüş, kaba çizgili tunikli, yağmurdan sırsıklam olmuş sakallı bir adam vardı. Hiç kımıldamayan, soluk gözlerle bana bakıyordu. "Kaçtım," dedi. "Beni ele verme. Birine bir haber götürmen gerekiyor. Götürür müsün? Bu kişi Deniz Zambağı Oteli'nde kalıyor." Birden evrenin kusursuz düzeninde bir yarığın, onarılmaz bir çatlağın açıldığını ayrımsadım. 4. Bölüm. Yüksek sesle okuyan birini dinlemek, kendi kendine içinden okumaktan çok farklıdır. Kendin okuduğun zaman durabilir ya da cümleleri atlayabilirsin. Hızı saptayan kendinsindir. Bir başkası okurken onun okuyuşunun temposuyla senin dikkatinin çakışması güçtür. Ses ya çok hızlı ya da çok yavaş gider. Sonra bir başka dilden çeviri yapan birini dinliyorsan, işin içine bir de iniş çıkış, sözcükler üzerinde bir duraksama, bir kararsızlık payı, denemeye özgü bir iğretilik girecek demektir. Kendin okuduğun zaman metin orada, karşındadır. Onunla karşı karşıyasındır. Birisi onu yüksek sesle sana çevirdiği zaman metin hem vardır hem yoktur. Bir türlü dokunamadığın bir şeydir. Üstelik Profesör Uzzi Tuzzi sanki sözcükleri birbirine çatabileceğine güveni yokmuş gibi başlamıştı sözlü çevirisine. Söz dizimindeki pürüzleri düzeltmek için her cümleyi baştan alıyor, kırışıklıkları iyice giderinceye kadar söz gruplarıyla oynuyor, onları tıraşlıyor, kısaltıyor, deyimsel kullanımlarını, yan anlamlarını açıklamak için her sözcükte bir duruyor, açıklamalarının yanı sıra sanki seni yaklaşık eşdeğerleriyle yetinmeye çağırırmış gibi kapsayıcı el kol hareketleri yapıyor, dil bilgisi kurallarını, sözcüklerin hangi kökten geldiklerini açıklamak için duruyor, klasiklerden alıntılar yapıyordu. Ama profesör için filoloji ile derin bilginin öyküde anlatılanlardan daha önemli olduğuna tam inanacağın sırada tersinin doğru olduğunu anlıyorsun. Bu akademik kılıf öykünün söylediği söylemediği şeyleri korumaya yarıyor. Havayla temasa gelince hemen dağılıverecek içsel bir soluk, yarı kapalı, söylenmeden anlaşılan anıştırmalarla açımlanan yitik bir bilginin yankısı. Metnin çoğul anlamlı sözcüklerini açıklamak için araya girmek zorunluluğu ile her türlü yorumun anlamı keyfi bir biçimde bozduğu bilinci arasında ne yapacağını şaşıran profesör, çok karmaşık bölümlerle karşılaşınca onların anlaşılmasına nasıl yardımcı olabileceğini bilemiyor. Dosdoğru özgün metni okuyordu. O bilinmeyen dilin kuramsal kurallarından çıkarım sanmış olan, bireysel vurgularıyla birlikte insanların seslerini duyarak bugüne ulaştırılmamış olan, biçimleyici, dönüştürücü kullanım izleri taşımayan söyleyişi, soyu tükenmiş bir kuş türünün son üyesinin türküsü ya da ilk uçuş denemesinde gökyüzüne paralanan yeni bulgulanmış bir jet uçağının yırtıcı sesi gibi hiçbir yanıt beklemeyen seslerin saltıklığını kazanmıştı. Sonra bu kesintili okuyuşun cümleleri arasında yavaş yavaş bir şeyler kımıldamaya, akmaya başladı. Romanın düz yazısı sesin kararsızlıklarına üstün geldi. Akıcılaştı, saydamlaştı, süreklilik kazandı. Uzzi Tuzzi onun içinde bir balık gibi yüzmeye başladı. Ellerini yüzgeç gibi açık tutarak el kol hareketleri yapıyor, sözcüklerin küçük birer hava kabarcığı halinde çıkmasına olanak verecek biçimde dudaklarını kımıldatıyor, gözleri deniz dibini tarayan bir balığın gözleri gibi ama aynı zamanda bir akvaryumun içi su dolu ve ışıklı kabındaki balığın hareketlerini izleyen bir ziyaretçinin gözleri gibi dikkatli bakışlarla sayfayı tarıyordu. Artık senin çevrende ne o bölüm odası, ne raflar, ne de profesör var. Romanın içine girdin. O kuzey kumsalını görüyor, o nazenin bayın adımlarını izliyorsun. Öylesine dalmışsın ki yanı başında birisinin var olduğunu fark etmen zaman alıyor. Gözün ucuyla Ludmilla'yı görüyorsun. Oraya büyük kesimli kitaplardan oluşan yığının üzerine oturmuş. O da kendisini romanın akışına tam anlamıyla kaptırmış durumda. Acaba biraz önce yeni mi geldi? Yoksa başında duydu mu? Acaba içeriye sessizce mi girdi kapıyı vurmadan? Yoksa zaten burada bir yerde, rafların arasında falan mı saklanıyordu? o buraya saklanmaya gelir demişti İrnerio. Buraya söylemesi olanaksız şeyler yapmaya gelirler demişti Uzi Tuzi. Yoksa profesör büyücünün sözlerinden yayılan büyü mü getirtmişti onu buraya? Okumasını sürdürüyor Uzi Tuzi. Yeni bir dinleyicinin varlığına hiç şaşmış görünmüyor. Sanki ta başından beri varmış gibi. Onun her zamankinden daha uzun duraksadığını gören Ludmilla, "Peki sonra?" diye sorduğu zaman da pek şaşkınlık belirtisi göstermiyor. Profesör kitabı çarparak kapatıyor. "Sonra hiç." Sarp yamaçtan aşağı eğilir, burada kesiliyor. Romanının bu ilk sayfalarını yazdıktan sonra Ukko Ahdi koyu bir depresyona girdi. Bu depresyon da onu birkaç yıl içinde 3 başarısız girişimden sonra bir başarıyla sonuçlanan bir intihara sürükledi. Bu parçada ölümünden sonra yayınlanan ve dağınık haldeki şiirlerinin, gizli kapaklı bir günlüğün, Buda'nın cisimlenişi üzerine yazılmış bir denemeyle ilgili notların yanı sıra yazılarının toplandığı bir kitapta yer aldı. Ne yazık ki romanın olay örgüsünün gelişimini gösteren Ahdi'nin yaptığı bir taslak falan bulunamadı. Bitmemiş olmasına karşın ya da belki de salt bu nedenle Sarp yamaçtan aşağı eğilir, açınladığı, hatta ondan daha da önemlisi gizlediği şeylerle, sıkı ağızlılığı, ortada görünmeyişi, yok oluşuyla Kim Merdüz yazı türünün en tipik örneğidir. Profesörün sesi sanki duyulmaz olmak üzeredir. Boynunu uzatıyorsun. Bakalım hala orada mı? Onu görmemi engelleyen kitaplık bölmenin öte yanında mı diye, ama artık görünmüyor. Belki de üniversite yayınlarından, dergi koleksiyonlarından oluşan çitin içine daldı. Toza doymayan incecik aralıklara sızacak kadar inceldi. Belki de incelemelerinin konusu olan şeylerin üzerinde heyyular gibi duran yeryüzünden silinmiş yazgısının altında ezildi. Belki de romanın pat diye kesilişiyle açılan boşluğun içine düştü. Bu boşluğun kıyısında sımsıkı durmak, Ludmilla'yı da tutmak ya da ona tutunmak isterdin. Ellerinin onun ellerini yakalamaya çabalamasını. Kitabın gerisinin nerede olduğunu sormayın bana. Rafların arasında bilinmeyen bir noktadan gelen keskin bir çığlık bu. Bütün kitaplar öte kıyıda sürer. Profesörün sesi bir inip bir çıkıyor. Nerelere kayboldu? Belki masanın altında yerlerde yuvarlanıyor. Belki tavandaki lambadan aşağı sarkıyor. Nerede sürermiş diye soruyorsun. Uçurumun kenarına tüneyip. Neyin ötesinde? Kitaplar eşiğin basamaklarıdır. Bütün Kimmer yazarları geçmiştir oradan. O zaman ölülerin sözsüz dili başlar. Yalnızca ölülerin dilinin söyleyebileceği şeyleri söyleyen dil. Kimmerce yaşayan insanların son dilidir. Eşiğin dili. Oraya, öte kıyıya kulak vermek için gelin buraya. Dinleyin. Ama artık hiçbir şeyi dinlemiyorsunuz siz ikiniz. Siz de ortadan yok oldunuz. Birbirinize sıkı sıkıya sarılıp bir köşede silindiniz. Yanıtın bu mu? Yaşayanların da sözsüz bir dili olduğunu mu göstermek istiyorsun? O dille kitapların yazılamayacağını ama onunla ancak saniye saniye yaşanabileceğini, onun kayda geçirilemeyeceğini, anımsanamayacağını mı? Her şeyden önce yaşayan gövdelerin bu sözsüz dili gelir. Uzi Tuzi'nin göz önünde bulundurmasını dilediğin öncül bu mu? O zaman kitapları dolduran sözcükler, o ilk dili başka dile çevirme çabaları boşuna. O zaman... Kimmerce kitapların hepsi yarımdır diye içini çekiyor Uzi Tuzi. Çünkü hepsi öte kıyıda sürer, öteki dilde. Okuduğumuza inandığınız bütün sözcüklerin gönderme yaptığı sessiz dilde. İnanmak mı? İnanmak da nesi? Ben okumaktan hoşlanırım, gerçekten okumak. Böyle inanç ve coşkuyla konuşan kişi Ludmilla. Profesörün karşısında oturuyor. Basit ve zarif bir biçimde giyinmiş. Açık renkli giysilerle. Onun bu dünyadaki, bu dünyanın ona verebileceği şeylere karşı ilgiyle dolu yaşama biçimi, kendi içine gömülerek sona eren intihar romanının beyin merkezci dipsiz uçurumunu kapı dışarı ediyor. Onun sesinde bir tanıt arıyorsun. Var olan şeylere tutunma, yalnızca ne yazılıysa onları okuma. Onun dışında avucunun içinden kaçan hayaletleri boşlama gereksinimine bir kanıt. Ona sarıldıysan itiraf et, bu salt senin kuruntun ama gene her an olabilecek bir şey. Ama Ludmilla her zaman senden bir adım ileri. Gerçekten okuyabileceğim kitapların var olduğunu bilmek istiyorum diyor. Bilinmez de olsalar somut varlığı olan nesnelerin bu güçlü isteği doyuracağı inancında. Ona nasıl yetişebilirsin? Gözlerin önündeki kitabın yanı sıra her zaman bir başka kitap daha. Henüz var olmamış ama o şiddetli istek karşısında var olmamazlık edemeyecek bir kitap daha okuyan bu kadına. Profesör orada, masasında, masa lambasının ışık konisi içinde elleri aydınlanıyor. Havada asılı ya da kapalı bir kitap cildinin üzerinde duruyormuş ve o cilde acıyla okşuyormuş gibi görünüyor. Okumak diyor. Hep budur. Elin altında olan bir şey vardır. Yazıdan oluşan somut, maddesel, değiştirmesi olanaksız bir şey. Bu şey aracılığıyla yalnızca düşünebilip düşlenebildiği için ya da bir zamanlar var olup da şimdi olmadığı, geçmişte kaldığı, gittiği, erişilmezleştiği, ölüler ülkesinin malı olduğu için varlığı, maddesi olmayan görünmez bir dünyaya özgü başka bir şeyle ilişki kurabiliriz. Ya da şu anda mevcut olmayan, çünkü henüz var olmamış ama olması istenen, kendisinden korkulan, olası ya da olanaksız bir şey, diyor Ludmilla. Okumak, olmak üzere olan bir şeye doğru yol almaktır. Onun ne olacağını da henüz hiç kimse bilmez. Görüyor musun bak, öteki okur basılı kitap sayfasından ötelere, ufukta beliren kurtarma ya da fetih gemilerine, fırtınalara bakmak için başını uzatıyor. Şimdi benim okumak istediğim kitap, öykünün, tarihsel öykünün yanı sıra kişisel öykünün hala oluşmamış gök gürültüsü gibi gelişini duyumsayacağım bir roman. Hala adı konmamış, hala biçim almamış bir kargaşanın içinde yaşanıyormuş duygusu veren bir roman. Çok güzel söyledin sevgili kardeşim, görüyorum ki gelişiyorsun. Rafların arasından bir kız belirdi. Uzun boyunlu, kuş yüzlü, gözlüklü ve sabit bakışlı, kabarık kıvırcık saçlı, üzerine bol bir bluz ile dar bir pantolon giymiş. Aramakta olduğun romanı bulduğumu söylemeye geldim sana. Hem de bizim feminist devrim seminerimiz için aradığımız kitabın ta kendisi. Sen de çağrılısın, o kitapla ilgili çözümleri ve tartışmalarımızı dinlemek istiyorsun. Lotharia, yani sen bana diye haykırıyor Ludmilla. Kimmerli yazar Ukko Ahti'nin bitmemiş romanı Sarp Yamaç'tan Aşağı Eğilir romanını bulduğunu mu söylüyorsun? Yanlış biliyorsun Ludmilla. Bu o roman ama bitmemiş değil. Kimmerce yazılmış bir roman da değil. Kimmerce başlık sonradan değiştirilmiş. Baş dönmesinden ya da rüzgardan korkmaksızın olmuş. Yazar da takma bir at kullanmış. Bors Biljandi. Uydurma o diye bağırıyor Uzi Tuzi. Ünlü bir düzmecilik olayıdır o. Birinci Dünya Savaşı sonunda Kimmerlere karşı yürütülen olumsuz propaganda kampanyası sırasında Kimmer milliyetçilerince yayılmış düzmece bir yapıt söz konusu. Lotharia'nın arkasında duru ve sakin gözlü, belki de çok duru ve sakin olduğu için gözleri ürküntü veren genç kızlardan oluşma mızraklı bir birlik var. Aralarından soluk yüzlü, sakallı, hafif alaylı bakışlı, dudaklarının kıyısında kararlı bir göze açılmışlık kıvrımı taşıyan bir adam öne çıkıyor. Namlı bir meslektaşımı yalanladığım için çok özür dilerim diyor. Ama bu metnin sahiciliği, Kimmerlerin gizledikleri el yazmalarının bulunuşuyla kanıtlanmış durumda. Çok şaşırdım Galigani diye sızlanıyor Uzi Tuzi. Nasıl olur da Erolu Altay Dilleri ve Edebiyatları Kürsüsü'nün söz hakkını böyle aşağılık bir düzenbaza bırakırsın? Hem de edebiyatla ilgisi bulunmayan, ülkesel savları olan birini. Uzi Tuzi lütfen diyerek sertçe çıkıyor Profesör Galligani. Tartışmayı bu düzeye indirmeyin. Çok iyi biliyorsun ki Kimmer milliyetçiliği benim ilgi alanımın oldukça uzağında kalır. Kimmer şövinizmi de sizin için öyledir herhalde. İki edebiyatın ruhunu karşılaştırırsak kendime şu soruyu sorarım. Değerleri olumsuzlamakta hangisi daha ileri gidiyor? Kimber Kimmer tartışması Ludmilla'yı hiç etkilememiş görünüyor. Onun kafasında şu anda tek bir düşünce var. Yarıda kalan romanın gerisini bulmak olasılığı. Lotharia'nın söylediği şey doğru olabilir mi diye soruyor sana fısıltıyla. Bu kerelik onun haklı olmasını diliyorum. Profesörün okuduğu başlangıcın hangi dilde olursa olsun bir devamının bulunmasını. Ludmilla diyor Lotharia, çalışma arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Vijani'nin romanıyla ilgili tartışmaları izlemek istiyorsan haydi gel benimle. Arkadaşını da çağırabilirsin ilgileniyorsa. İşte sen de Lotharia'nın sancağı altındasın. Söz konusu küme bir sınıfta bir masanın çevresine yerleşiyor. Ludmilla ile ikiniz Lotharia'nın önde duran ve söz konusu romanı içerir görünen el yazması destesine olabildiğince yakın oturmak istiyorsunuz. Kimber Edebiyatı Profesörü Bay Galligani'ye teşekkür etmek zorundayız diye söze başlıyor Lotharia. Rüzgardan ya da baş dönmesinden korkmaksızın adlı, bulunması güç bir kitabın bir kopyasını bize sağladığı ve seminerimize bizzat katıldığı için. Akraba bilim dallarının öteki hocalarındaki anlayış eksikliğiyle karşılaştırıldığı zaman daha da hayranlık uyandıran onun bu açık tutumunun da altını çizmek istiyorum. Lotharia kız kardeşine kısa bir bakış fırlatıyor. Uzi Tuzi'ye yapılan bu düşmanca göndermeyi kaçırmadığından emin olmak için. Romanı bağlamına oturtmak için Galligani'den bir takım tarihsel bilgiler vermesi isteniyor. Ben diyor, Kimmer devletini oluşturan vilayetlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl Kimmer Halk Cumhuriyeti'nin parçası durumuna geldiğini hatırlatmakla yetineceğim. Kavga sırasında dağılmış olan Kimmer arşivlerindeki belgeleri düzenlerken Kimmerler, hem Kimmer hem de Kimmer dilinde yazmış olan ama Kimmerlerin yalnızca kendi dillerinde yazılmış kitaplarını, ki böylelerinin sayısı azdır, yayınladıkları Wors Vigendi gibi bir yazarın karmaşık kişiliğini yeniden değerlendirme olanağını buldular. Kimberce yazılmış yapıtları hem nitelik hem nicelik bakımından çok daha önemlidir. Kimmerler bunları gizli tutmuşlardır. En başta da ilk bölümü anlaşıldığına göre ilk yazıldığı biçimiyle Kimmerce'de de mevcut olan Ukko Ahdi Takma adıyla imzalanmış o dev roman, rüzgardan ya da baş dönmesinden korkmaksızını. Her ne olursa olsun şurası tartışma götürmez. Ancak Kimber dilini kararlılıkla seçtikten sonradır ki yazar bu roman için gerçek esin kaynağını bulmuştur. Bu kitabın diyerek sözünü sürdürüyor profesör. Kimber Halk Cumhuriyeti'ndeki değişken yazgısını uzun uzun anlatacak değilim. İlkin bir klasik olarak yayınlandı. Ülke dışına da yayılabilmesi için Almanca'ya çevrildi. Şu anda bizim kullandığımız çeviri bu. Daha sonra ideolojik temizlik kampanyası sırasında gözden düştü. Kitaplıklardan ve satıştan çekildi. Oysa şimdi biz onun devrimci içeriğinin kendi zamanına göre çok ileri olduğunu inanıyoruz. Siz, Ludmilla ile ikiniz, bu yitik kitabın kendi küllerinden yeniden doğuşunu görmek için sabırsızlanıyorsunuz. Ama bu çalışma ekibindeki genç kızlarla delikanlılara ödevleri verilinceye kadar beklemelisiniz. Kimileri yaratım yöntemlerinin, kimileri şeyleştirme süreçlerinin, kimileri baskıların yüceleştirilişinin, kimileri cinsel anlamlı düzgülerin, kimileri gövdenin öte dillerinin, kimileri siyasette ve özel hayatta rollerin çiğnenişinin yansıtıldığı yerlerin altını çizmeli. Lotharia şimdi dosyasını açıp okumaya başlıyor. Dikenli telden yapılmış çitler örümcek ağıymış gibi eriyor. Herkes sessizce izliyor. Siz ikiniz ile ötekiler. Dinlediğin şeyin sarp yamaçtan aşağı eğilir ile ya da Malbork kasabasından Irak'ta ile ya da hatta bir kış gecesi eğer bir yolcu ile en küçük bir ilişkisinin bulunmadığını hemen anlıyorsun. Hızlı bir bakış fırlatıyorsunuz birbirinize Ludmilla ile sen. Ya da daha doğrusu iki bakış. Birincisi soran, ikincisi onaylayan bir bakış. Her neyse, bir kez içine girdikten sonra yol almak istediğin, bırakmak istemediğin bir roman bu. Rüzgardan ya da baş dönmesinden korkmaksızın. Sabahleyin saat 5'te kentten askeri taşıtlar geçti. Yiyecek dükkanlarının önünde ellerinde yağ kandilli fenerler bulunan ev kadınları kuyruk oluşturmaya başladı. Geçici komisyonun farklı eğilimli militanlarınca geceleyin duvarlara boyayla yazılmış propaganda sloganları henüz kurumamıştı. Bandodaki müzikçiler çalgılarını kılıflarına koyup bodrumdan dışarı çıktıkları zaman gök yeşildi. New Titania'nın müşterileri sanki dün gece kulüpte toplanan insanların arasında rastgele ya da alışılageldiği gibi kurulmuş bağın kopmasını istemezmiş gibi müzikçilerin arkasından toplu halde biraz yürüdüler. Yakaları kalkık paltolarının içinde, bakışları kadavraların bakışlarını andıran, sanki 4000 yıl saklandıktan sonra bir anda un ufak olan taş lahitlerinden açık havaya çıkmış mumyalara benzeyen erkekler bir öbek halinde ilerlediler. Ama kadınların hepsi tam tersine bir heyecan dalgasında kendilerini kaptırmışlardı. Her biri kendi başına şarkı söylüyordu.